Muhterem arkadaşlar, tarihten beri hak cephesi küfürden çok zarar görmemiştir. Nifaktan, yani bugünkü modern deyimle paralel akımdan zarar görmüştür. Musa Aleyhisselam da öyle, İsa Aleyhisselam da öyle, Zekeriya Aleyhisselam da öyle, Yahya Aleyhisselam da öyle. Allah'ın salatu ve selam cümlesinin üzerine olsun.
Amin.
Dolayısıyla içinde bulunduğumuz günlerde olup bitenleri anlayabilmek için bu olgunun bir kere iyice anlaşılması lazım. Bu nifak cephesi hakkı ve hak olguları kendi çıkarı için çok ciddi manada tarihte kullanmıştır. Halen bugün de kullanılıyor. Tarihte zihinlerimize kazınmış çok ciddi örnekleri var. Mesela bu örneklerden en bariz olanı Ammar bin Yasir'in şehadeti meselesi. Hepiniz biliyorsunuz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakti zamanında demiş ki Ammar bin Yasir'i muhakkak ki taşkın, azgın, Arapça orijinaliyle bağî bir topluluk öldürecek. Gel zaman git zaman Ammar bin Yasir İmam Ali'nin velayetine mümin biri olup Sıffin Savaşı'nda İmam Ali'nin safında savaşırken şehit olur. Yakın bir zaman çünkü Muaviye'nin ordusu içerisinde de Resulullah'ın bu hadisini duymuş bilenler var. Ammar bin Yasir'in öldürüldüğünü görünce eyvah diyorlar, biz bağlı topluluğuz. Biz azgın topluluğuz. Muaviye'nin ordusunda psikolojik bir kırılma, çözülme oluyor. Yani o çözülme devam etse ordu yenilecek. Muaviye derhal Amr ibn As'ı çağırıyor. Diyor ki, ey Amr, bu işi hallet. Amr çıkıyor milletin huzuruna, başlıyor ağlayarak. Ey inananlar, hepiniz hatırlarsınız Resulullah böyle böyle demişti. Bakın Resulullah'ın dediği tahakkuk etti. Bağî topluluk Ali'nin topluluğudur. Ali ve Ali'nin topluluğudur. Niye? Ammar bin Yasir buraya kim getirdi? Ali getirdi. Ali getirmeseydi Ammar burada ölür müydü? Ölmezdi. Öyleyse bağî topluluk kimdir? Ali'dir. Hakkın alt üst edilmesi, hakkın tepe taklak edilmesi. Normalde bakacak olursanız Amr, Ali'nin kim olduğunu biliyor. Amr, doğrunun ne olduğunu biliyor. Amr, Muaviye'nin ne olduğunu biliyor. Ki yine tarih kayıtlar bize aktarmaktadır. Muaviye'nin kaç kuruşluk adam olduğunu da biliyor Amr. Fakat bir şekilde karşı cephede yer almıştır. Muhatapları Müslümanlardır. Muhatapları Müslüman olduğu için İslami argümanlarla iş görmek zorundadır. İslami argümanları da menşeinden çıktığı gibi değerlendirse kendisine iş görmeyecek. Öyleyse menşeinden çıktığının tersine iş görecek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati birçok ayette şöyle zikreder. O İsrailoğulları kelimeleri yerinden oynattılar. Kelimeleri yerinden oynatmakla kitaplarını tahrif ettiler. Şimdi bu kelimeleri geniş anlamda almak lazım. Kelami anlamda, felsefi anlamda, edebiyat anlamında, sosyolojik anlamda, stratejik anlamda. Çünkü nice kelimeler vardır ki üstlendikleri konum itibariyle evirdiğin, çevirdiğin zaman bazen felsefi sapkınlığa, bazen kelami sapkınlığa, bazen stratejik sapkınlığa sebep olur. Bu tahrifat işi kelimelerle oynamak suretiyle, bak burada Amr, Allah Resulü'nün kullandığı bagî kelimesiyle oynadı. Bagî kelimesini Allah Resulü o gün orada olsaydı Muaviye'ye uyarlayacaktı. Ama Amr tuttu onu, Ali'ye uyarladı. Aynı şey halen devam ediyor. İnsan değişmiyor. Tarih ilerliyor. İnsanın eşyayla tanışıklık miktarı artıyor, kullandığı araçlar değişiyor ama insan değişmiyor. Habil ve Kabil karakteri Hep aynı kaldı. Habil müttaki, salih insandır. Bütün varlığını Allah'a feda eden biridir. Kabil ise onu kıskanan biridir. Kardeş katili olacak kadar kıskanan biridir. Şimdi bunun da yine iki kategorisi var. Bir, işin başını çeken tahripçiler, münafıklar, paralel akımcılar. Bir de halkların içerisinde onlara önem veren, onlara inanan insanların evrilmesi. Bu konuyu da yine İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'da hadis aktarma konusunda işlediği bir hutbe var. Muhakkak diyor, peygamberden ancak şu üç sınıf insan hadis aktarır. Hemen birincisinde şeyi işliyor, münafıkları işliyor. Diyor ki, onlar aslında bilirler öyle olmadığını, aksine söylerler aktaracakları şeyi. Fakat diyor, Müslüman halk onları sahabe bildiği için, Allah Resulü'nün arkadaşı bildiği için, onların bu saptırdıkları rivayetlere inanırlar. Şimdi bir saptıran var, kasten yalan söyleyen var. Peygamber adına kasten yalan söyleyen var. Bir de halkın içerisinde peygamberin sahabesidir duygusallığıyla yaşayan insanların onların avı olması var. Bu gerçeklikte değişmedi. Hatta İmam Ali sözünün devamında şunu ekliyor. Eğer bu halk bilseydi ki o münafıktır, o kasten yalan söyler, onun hadisine riayet etmezdi. Dolayısıyla imamın buradaki dokunuşu bugün bizim için de yine stratejik bir ders veriyor. Diyor ki halklarla o halkları eviren, çeviren insanları bir tutmayın. Hatta şu anda Allah ömrünü uzun etsin. Seyyid Ali Hamene'in Nehcül Belaga'dan Dersler diye bir kitabı tercüme edilmişti. Yaklaşık bundan 10 yıl önce falan okumuştum ben o kitabı. O kitapta imamın duruşundan ve hutbelerinden alıntılardan sonra Seyyid Ali Hamene şöyle bir şey diyor. Sıffin'de İmam Ali'ye karşı kılıç sallayan Muaviye'nin askerlerinin bir günahı yoktur. Şam ehli mert insanlardı. Kendilerine İslam'ı Muaviye getirmişti. Bunlar İslam'ı Muaviye ile tanıdılar. Eğer Muaviye'ye karşı Ali savaş açtıysa muhakkak Ali nedir? Batıl cephededir. Halkın baktığı yerden bakıyor. Dolayısıyla diyor, lanetinizi Muaviye'nin askerlerine, Şam ehline yapmayın. Onları eviren, çeviren Muaviye'ye ve Amr ibn-i As'a yapın. Lanetin hedefine Muaviye ile Amr ibn-i As'ı koyuyor. Ve yine İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh, imamet özelinde ümmetin alimleri sorumludur ama halk mazurdur diyor. İmametin anlaşılmaması konusunda alimlerin hepsi sorumludur. Bilenlerin hepsi sorumludur. Ama o alimlerin samimi Müslüman olduğunu zannedip onların arkasına takılanlar mazurdur diyor. Bunları niye söyledim? Kur'an-ı Kerim insan olgusunu yaratan Allah olunca yarattığını bilmez mi? İnsanın hakla kendisi arasına girecek şeyleri tek tek Kur'an-ı Kerim'de sıralamış ve hepsinden men etmiştir. Birincisi asabiyettir. Asabiyetin ilk örneği neyse, yine İmam Ali'nin hutbesinin bereketiyle söylüyorum şu anki sözlerimi. Nehcül Belaga'nın bereketiyle. Asabiyetin ilk temsilcisi, asabiyetin cereyan ettiği ilk sahne Allah-u Teala'nın Adem'e secde edin emrinin olduğu yerdeki şeytanın beni ateşten, onu ise topraktan yarattın. Yaratılışa dikkat çekiyor. Ben niye ona secde edecekmişim diyor. İlk asabiyete kapılan. Bunun aşağıya doğru açılımı Türkçülüktür, Arapçılıktır, Farsçılıktır, Kürtçülüktür, İngilizciliktir, Almancılıktır. Sayın gitsin. siyahiliktir, beyaziliktir ve insan az bir şey derinlemesine düşünse, bu sözün ettiğimiz şeylerin hiçbiri de bizim irademizle ilgili değildir. Biz irademizle Türk olmadık. Kürt iradesiyle Kürt olmadı. Arap iradesiyle Arap olmadı. Bunlar ilahi takdirle alakalı şeylerdir. Dolayısıyla erdemlerin konusu değildir. İyinin, kötünün, güzelin, çirkinin, hakkın, batılın konusu değildir. Irk meselesi. Çünkü irade değil bu. İnsan ırk merkezli düşünceye sahip olduğu andan itibaren şeytan tarafından çok rahatlıkla ne yapılır? Evrilir, çevrilir. Münafıkların öncüleri tarafından rahatlıkla evrilir, çevrilir. Düşünün ki Türkçü düşünen birisi, Arap birisinin iki kere ikin dört eder dediğini duydu. Ama Türk lideri yok dedi, iki kere ikin üç eder. Adam o Türkçülüğünden dolayı Arap'ın doğru sözünü reddediyor, Türk'ün yanlış sözüne evet diyor. Biz bunu iyiliklerimize kadar yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz şu an? Ve tarihte de gene bunun örneği var. Erkek deve ve dişi deve olayını biliyorsunuz değil mi? Muaviye döneminde Allah lanet etsin. Aynı şeyi biz bugün yaşıyoruz. Arkadaşlar, Karabağ işgal altındaydı değil mi? Ve biz biliyoruz ki Karabağ Müslümanlarındı. Ve Ermeniler işgal etmişti. Oranın kurtarılması lazımdı. Kim kurtarırsa kurtarsın. Kurtarılması lazımdı oranın. Nihayet bugünkü Azerilerin lideri İlham Aliyev Karabağ kurtardı. İyi etti mi? Etti. Ellerine sağlık mı? Ellerine sağlık. E şimdi bu güzelliği, bu iyiliği onun her şekilde hak üzere olduğuna delil olur mu?
Olmaz.
Allah-u Teala iyiyle kötüyü, temizle pisi ayırmadan bırakmaz. Bu Allah'ın üstüne aldığı bir sorumluluktur. İsrail Gazze'ye vurduğu günden itibaren Aliyev'in cephesi neresi oldu arkadaşlar? Şimdi İsrail'e ben karşıysam Aliyev'e de karşı olmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Ama Türkçülük olursa ne olur? Aliyev'in yanında kalmak zorunda kalırım değil mi? Öyleyse ırkçılık, mezhepçilik, efendim bölgecilik, mülküm, servetim, benim servetim, benim mülküm, benim oğlum gibi irademizin dışındaki sahiplendiğimiz her şey hak karşısında bizim elimizi ayağımızı bağlar, hak karşısında bizi manipüle eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine gidiyorum ben. Arkadaşlar, tarihten okuyoruz, Araplar cahiliye dönemini yaşıyorlar değil mi? Doğru düzgün devletleri yok, örgütlenmeleri yok, medeniyetleri yok, hayvan idrarı içiyorlar. Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'nin hutbesini hatırlayın, Mescid-i Arap'taki hutbesini. Bizzat onun ifadeleridir. Bire insanlar diyor, siz benim babam gelmeden önce hayvan pisliğiyle yaşıyordunuz diyor. Babam sayesinde siz medeniyete kavuştunuz. Bugün yaptığınız nedir? Okuyanız var mı bu hutbeyi? Şimdi ırkçılık açısından bakalım. O gün yaşayalım, ırkçılık açısından bakalım. Resulullah peygamber olduğunu söyledi. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur dedi. Allah bana vahyediyor dedi. Kur'an diye bir kitap getirdi. Eline kılıç aldı. Savaştı, devlet sahibi oldu. Bu iş Araplara yaradı mı, yaramadı mı?
Yaradı.
Resulullah o zaman Arapçıydı. Kendi ırkı için mi yaptı bunu? Şimdi aynen öyle. Bugün hakkın temsilcisi İslam devrimi hangi ırkın eliyle oldu?
Farslı.
Bu da bir yanılgı işte. Bu da bir yanılgı. Çünkü bu devrimin şehitlerinin içinde Türk de var, Fars da var, Kürt de var, Arap da var. Dikkat ediyor musunuz? Doğrudur, İmam Hümeyni Fars'tı. İmam Hümeyni Fars'tı bir şey değiştirmiyor. Zira onun yerine gelen bugünkü imam da Türk. Dolayısıyla bu İran'ın İnkılabın başarısı Farslara yazılamaz. İran'a yazılamaz. İran'a yazılamayacağının, hadi diyelim şimdi Farsıyla, Kürdüyle, Türküyle İran milleti diye bir ulus oluşturalım. Dolayısıyla diyelim ki bu inkılabın kazanımları İran için, İran kendisi için kalkıyor, Yemen'e müdahale ediyor. İran kendisi için kalkıyor, Gazze'ye yardım ediyor. İran'ın aslında hak diye bir derdi yok. Nitekim bugün işlenen budur. Arkadaşlar, İmam Khomeini'nin devriminden sonra dünya halklarına kazandırdığı iki tane temel unsur var. Birisi Vahdet Haftası. Vahdet Haftası biliyorsunuz Ehl-i Sünnet'le Ehl-i Şia kaynaklarındaki Resulullah'ın doğumuyla ilişkin iki tarihi cem eden haftadır. Kim aldı merkeze? Peygamberimizi aldı. Ehl-i Sünnet peygambere inanıyor mu? Yani. İnanıyor. Şia peygambere inanıyor mu? Yani. İnanıyor. Peygamberin etrafında bir araya gelin sözü İrancılıkla izah edilebilir mi? Edilemez. Bütün dünyaya ilan etti ki ben doğrudur Şia'yım ama Şiacı değilim. Ben ümmetçiyim. Ben ümmetçiyim. Çünkü ben biliyorum ki ben İmam Ali'den terbiye aldım ki bugün ben Müslümanım diyen halkların hepsi gerçekten Müslümandır ama münafık önderlerinden dolayı saptırılıyorlar. Ben halkla onları saptıran önderlerin hesabını bir tutmam. Halkı nazara aldı. Ümmetçi bir olgu kazandırdı dünya Müslümanlarına. İkinci, devrimin kızıl elması olarak neyi belirledi arkadaşlar? Mescid-i Aksa. Aksa azatlığına kavuşmasını hazırladı. İsrail ümmetin bedenine sokulmuş bir tümördür dedi. Ümmetin bu tümörden temizlenmesi lazım. Arkadaş, İran'ı Aksa ne ilgilendirir? Eğer milliyetçi açıdan bakacak olursak. Kaldı ki bugün İrancı milliyetçiler şu anki inkılaba nasıl itiraz ediyorlar? Bize ne Filistin'den, Gazze'den, Suriye'den, bizden aldığın humusları kaldırıp oraya götürüyorsun demiyorlar mı? Bugün İran'ı İrancılıkla suçlayan her yazar, her kalemşör oradaki muhaliflerin bu tepkisinde biliyor. Bunu bile bile yapıyorlar. Kasten yapıyorlar. İnkılap ümmetçi bir inkılaptır. Ve İmam Ali'den sonra dünyanın, insanlığın ilk devlet gücüyle, hakkın devlet gücüyle ortaya çıktığı bir yerdir. Nifak olgusu bunu manipüle etmesi gerekir. Küfür karşısında duramıyor. Onun için sözümün girişini oradan başlattım. Hiçbir peygamber kafirler karşısında aciz düşmedi. Her peygamberi münafıklar yendi. Her peygambere acıyı münafıklar tattırdı. Resulullah'ın dini de bu akibete uğradı. Resulullah'ın yolu da bu akibete uğradı. Bugün kurulduğu günden itibaren Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı merkeze alan İslami direniş, hatta şurayı da gene bir parantez olarak açmak istiyorum. Yaşı biraz müsait olanlar çok iyi bilirler. Arkadaşlar, 79 yılına kadar Müslümanların gündeminde Filistin diye bir şey yoktu. Filistin kimin gündemindeydi? Komünistlerin. Yaser Arafat bir komünistti, bir solcuydu. Türkiye'den deniz gezmişler, oraya savaşa gidiyorlardı. Yanlışlığından, doğruluğundan filan bahsetmiyorum şu anda. Sosyolojik bir gerçekten bahsediyorum. Müslümanların gündemi yoktu. İsrail gelmiş, Mescid-i Aksa'yı işgal etmiş, Filistin'i işgal etmiş, onları tehcir etmiş, hicrete zorlamış, dünyaya dağıtmış. Müslümanların böyle bir derdi yoktu. 79 devriminden itibaren, 79 devriminin bereketiyle Müslümanların gündemine girdi. Kaldı ki solcular iki devletli çözüm üzerinden yürüyorlardı. İmam Khomeini bunu da reddetti. İsrail diye bir devlet yoktur ki iki devletli çözüme gidelim. Orası Filistinlilerin toprağıdır. Filistinlilerin ise üç tane ayağı vardır. Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık. Oranın yerlisi Yahudiler, oranın yerlisi Hristiyanlar, oranın yerlisi Müslümanlar kendi aralarında referanduma giderler, devletlerini kurarlar, yaşarlar. İnkılap önerisi de budur. Eğer bu kabul edilmezse dedi, İsrail devleti gasıp işgalci terörist bir devlettir, yok edilmelidir. İki devlet mi, iki devlet diye bir şey olmaz. Dikkat edin bakın, bugün bizim ülkemizde o iki devletli çözümü telaffuz ediyor. Oysa açın okuyun, İsrail bunu kabul etmiyor. Yani düşmanının kabul etmediği bir şeyin üzerinde senin fikir yürütmenin ne kadar mantığı var? Trump döneminde göstermelik olsa da iki devletli çözüm olgusu iptal edildi. İsrail bir şekilde dedi ki yok böyle bir şey. Buranın hepsi benimdir. Filistinler ya benim kölem olacak, burada yaşayacak. Ya da çıkıp gidecekler. Nereye gidecekler? Aynı şeyi bugünlerde telaffuz ediyorlar gene. Sina çölüne gitsinler diyor. Gazze'yi bombalıyor. Halka da diyor git Sina çölüne. Sina çölünü onlara bırakacak mı, bırakmayacak mı, o ayrı bir şey. Bu stratejik bir etaptır, bir aşamadır. Orası ayrı bir şey. Ama bugün bu gerçekleri söyleyenler Şia'dır diye Sünniler mezhepçi refleksle, bir kısmı ırkçı refleksle bu hakikati yalnız bırakıyor. Bu hakikate sırt vermiyor, omuz vermiyor. Eğer ben omuz verirsem diyor, İran'ın gücü Filistin'e kadar ulaşacak. İran'ın gücü olursa ne olur? Az önceki örneği niye verdim? Arkadaşlar, Resulullah devlet olunca, güçlenince bu devlet Araplara yaradı mı, yaramadı mı? Yaradı. Biz Resulullah'a Arapçı diyebilir miyiz? Yok. Biz biliyoruz ki ırk irade dışı bir gerçekliktir. Hak ise Allah'tan gelen bir gerçekliktir. Eğer peygamberi Allah'ın gönderdiğine inanıyorsak, peygamberin kendi nefsi çıkarına, kendi çocukları çıkarına, kendi ırkı çıkarına bir şey yapabilir diyebilir miyiz? O Allah elçisidir. Onun yaptığı her şey hak içindir. Hakka yarar. Araplar hakka tabi ise Arap ondan faydalanır, ama Arap olduğu için değil. Türk ona tabi olursa o da faydalanır, ama Türk olduğu için değil. Çünkü bir insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra ırkı, mezhebi kalmaz. Çünkü bu cümleyi söyleyen ne ırktır, ne bedendir, ne dildir. Kalptir, imandır. Hiçbir beden bunu söyleyemez. Fıtri olarak, burası felsefi bir konu, oraya girmiyorum. Oradan bakarsanız Trump'ın bedeni de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Firavun'un bedeni de la ilahe illallah Musa Resulullah diyordu. Orayı karıştırmayın zihne. Hiçbir dil, hiçbir beden ırkıyla bu cümleyi söylemez. Bölgesiyle bu cümleyi söylemez. İmanıyla bu cümleyi söyler. İmanıyla söylediği andan itibaren ırklar üstü, bölgeler üstü bir yeni açılım olur. Bu açılımı Allah Hucurat suresinde innemel mu'minune ihvetun buyurarak anlatmıştır. Bütün inananlar kardeştir. Bütün inananlar, İngiliz, Alman, Fars, Arap, Türk, Kürt kelime-i tevhidi söyledilerse, mucibince yaşıyorlarsa bunlar nedirler abi? Kardeştirler. Şimdi bu cümleden bakarsak İranlılar bizim kardeşimiz mi? Bu cümleden bakarsak İranlılar bizim kardeşimiz. İran'daki inkılap referans değer olarak demokrasiyi mi aldı? Sosyalizmi mi aldı? İslam'ı mı aldı? Neyi aldı? İslam aldı. Şimdi bugünkü bir insan gelip bana şuradan itiraz edebilir. Ya İslam'ı aldığını söylüyor ama İslam değildir. Anayasasının bilmem kaçıncı maddesi İslam'a aykırıdır. diye bir delil getirse biz susarız değil mi abiler? Yok eğer böyle delil getiremezlerse, bu inkılap İslam'ın inkılabıysa, kurulduğundan bugüne de İslam'a riayet ediyorsa, onun elinin uzandığı yere İran eli mi uzandı dememiz lazım, Hakk'ın eli uzandı mı dememiz lazım.
Hakk'ın
eli uzandı dememiz lazım. Bunu Trump da biliyor, bunu Suud Krallığı da biliyor, bunu Bahreyn Krallığı da biliyor, bunu bütün İslam ülkelerinin üzerine çullanmış yerli işbirlikçilerin, Aliyev gibilerin hepsi biliyor. Onun için Hakk'ın eli uzanır Gazze'ye demiyor da, ey Türk sen ne yapıyorsun diyor. İran'ın eli uzanıyor. Bu İran'ın elini kesmemiz lazım. Bu İran'ın elini kesmek için Gazze'li Müslüman'ın öldürülmesine de razıyız diyor. Diğer yandan rekabete giriyor. Eğer bir Müslüman böyle bir başarıya ulaşacaksa, Filistin'de İsrail'e karşı operasyon başarısına ulaşacaksa, ona en layık bendim. Ben yapmalıydım. Eğer benim haberim yoksa, ben yapmadıysam bu batıldır. Aynı psikoloji müşriklerle Resulullah arasında vardı. Açın ayeti okuyun. Müşriklerin önüne gelenleri diyorlar ki, eğer bu gerçeklik olsaydı, herkesten önce bizim ona inanmamız lazımdı. Oysa ona ayak takımı iman etti. Yani bizim gibi adamlar dururken ona inanmak konusunda önceliğe sahip bizler dururken, biz ona inanmamışken, ayak takımı ona inanmışken o nasıl hak olabilir? Ben merkezci düşünmem. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam Firavun'un karşısına çıkıp Hakk'ı tebliğ ettikleri zaman Firavun'un ilk tepkisi ne oldu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kavmine döndü dedi ki, bunlar gözü benim miktarda, sizin başınıza iktidar olmak istiyor bunlar. Şimdi arkadaşlar Firavun'un bu sözü yanlış mıydı? Firavun gark olduktan, geberdikten sonra orduyla askeriyle beraber İsrailoğullarının üzerinde kim üs oldu? Musa oldu. E Firavun haklı değil mi burada? Firavun'un baktığı yerden, yani mesele iktidarın ele geçirilmesi, mesele iktidar değişikliği yerinden bakarsanız Firavun haklıdır. Ama Allah elçi hak merkezinden bakarsan Musa'nın İsrailoğullarının üstüne gelmesi Hakk'ın gelmesidir. Musa'nın adı gelmez artık orada. Ama Firavun gelirse Firavun'un adı gelir. Çünkü Firavun batıl. Firavun Hak'la bir teması yok. Onun için inkılabı önce bir değerlendirmek lazım. İnkılap hak mıdır, değil midir? Şu anda hak üzere mi gidiyor, batıl üzere mi gidiyor? Eğer hak üzere gidiyorunu tespit ve sabit edersek ki burada da nifakın devreye sokacağı bir yığın fitne aracı vardır, saptırma aracı vardır. Onların hepsini zihnen bilerek söylüyorum. Eğer hak olarak sabit kılınırsa İran'ın Yemen'deki nüfuzuna İran'ın nüfuzu denmez. Hakk'ın nüfuzu denir. İran'ın diye bilinen Irak'taki nüfuz İran'ın değil, Hakk'ın nüfuzu olur. İran'ın Suriye'deki nüfuzu, Lübnan'daki nüfuzu, Filistin'deki nüfuzu Hakk'ın nüfuzu olur. Ve ben Hakk'a talibim diyenler onun yüküne omuz verdiği andan itibaren kendisi de o hakkın bir eri olarak onun kazanımından faydalanır. Hem dünyada faydalanır hem ahirette faydalanır. Bakın bu çatışmalarda, bu normalleşme süreçlerinde rehberin bir ifadesi oldu. Allah ömrünü uzun etsin. Bugün İsrail ile normalleşenler kendi kaderlerini İsrail'in kaderine ekliyorlar. Ne kadar korkunç bir şey. İsrail batıl mıdır abi?
Batıldır.
Müslüman ülke olduğunu söylediği halde bir takım maslahatlarla, sözüm ona kıvraklıklarla, yani Müslümanlara bir de bu ihsas ettirilmeye çalışıyor. Biz politik manevralarla, kıvraklıklarla İsrail'in içini bitireceğiz. Oysa 60 yıldır bu politikanın kâr etmediğini gördük. Daha Birleşmiş Milletler'de el sıkıştılar. İki gün sonra bu iş patlak verdi. Ya bu el sıkışmayla bu işler olmuyor. Onun için ta 40 yıl, 45 yıl önce rahmetli İmam Hümeyni Müslümanlara dedi ki, ey Müslümanlar, çatık kaşlı Siyonist'ten değil, size tebessüm eden Siyonist'ten korkun. Dolayısıyla tekrar sözümün başına dönüyorum. Ey Müslüman kardeşlerimiz, ey Müslümanlar, biz öteden beri yanlış eğitildik. Bize insanlar iki grup gibi tanıtıldı. Kafirler ve inananlar. Ve kafirleri gönlümüz her zaman dışladı. Kendimizi onlardan beri tutmaya çalıştık. Zaman zaman onların da propagandalarından etkilensek, onların tuzağına düşsek de halk cephesini yıpratır derecede bir şey değildi bu. Fakat bize verilen eğitimin en ciddi eksik tarafı şudur ki, ey insanlar, Kur'an-ı Kerim diyor ki insanlar üç sınıftır. İnananlar, kafirler ve münafıklardır. Dinin ikmalini ilan eden ayet diyor ki bugün Allah dininizi tamamladı, kemale erdirdi. Artık bugünden sonra kafirlerden değil, benden korkun. Üstad Tabatabai burayı aralarken diyor ki, savaş meydanlarında hak hiçbir zaman için küfürden korkmaz. Hak kafirlerle her zaman rahat savaştı ve kafirleri rahat tepeledi. Ve Peygamber Efendimizin eliyle İslami inkılap gerçekleşti, vahiy tamamlandı, din kemale erdi, müşriklerin beli kırıldı, kafirlerin beli kırıldı. Artık size kafirlerden ve müşriklerden zarar gelmez. Onlardan korkmayın, benden korkun. Benden korkunu nereye söylediğinin bulunması lazım diyor Üstad Tabatabai ve orayı aralıyor. Diyor ki ben Müslümanım diyen ve Müslümanların içinde görünen münafıklara dikkat çekiyor. Eğer size zarar gelecekse onlardan gelir. Onlar ki kendilerinin Müslüman olduğunu söylüyorlar. Öyleyse onları Allah'tan korkmaya davet edin. Onlar Allah'tan korkarlarsa hak cepheye bir şey olmaz. Ama onlar Allah'tan korkmadılar. İmam Ali Aleyhisselam'ın ilk dönem eline kılıcını almamasının sebebi de gene bu ayettir. Onların Allah'tan korkmaya davet edilmeleridir. Ve ikinci sebebi ise halkın hakka omuz vermesidir. Halk hakka omuz vermediği müddetçe hakkın temsilcisi kılıç zoruyla iş görmez. Hiçbir peygamber kılıç zoruyla iş görmedi. Hiçbir peygamber. Bizim peygamberimiz de öyle. Peygamberlerin genellikle savaşları savunma savaşıdır. Bedir savaşı da öyledir. Bize aksini aktarıyorlar, şunu söylüyorlar, bunu söylüyorlar ama aslına baktığınız zaman Bedir Savaşı da savunma savaşıdır. Uhud da savunmadır, Hendek de savunmadır, Hayber de savunmadır. Savunma savaşıdır bunlar. Dolayısıyla günümüze tekrar dönelim. Bugün Allah'a şükürler olsun ki Gazze'de Müslümanlar adına İsrail'e ilk vuranlar Sünni Hamas örgütü oldu. Eğer onlar da Şii olsaydı bugün kıyamet kopmuştu. Bugün İsrail almış başını gidiyordu çünkü bütün Müslümanlar diyeceklerdi ki bu Şiaların operasyonudur. Vurun bunlara diyeceklerdi. Sünnilerin eliyle oldu. Sünnilerin eliyle olmasına rağmen bir kere geçmişi var. Bu Sünni kardeşler hak cephenin sağladığı imkanlarla bunu yaptılar değil mi? Bugün direnişçi komutanların hepsinin açıklaması var. Direniş komutanlarının hepsinin açıklamalarına rağmen öteden beri horozlanan İran bugün çamura yatıyor. Kulağımda duyuyor. Profesör bir adam CNN Türk'te yorum yapıyor. Hasan Nasrullah'ın konuşmasını değerlendiriyor. Diyor ki dağ tavşan doğurdu diyor. Çamura yattı diyor. Belli ki diyor İran da, Hizbullah da bu işe kalacak. Ya İran, Hizbullah bu işin içinde. İçinde. 40 yıldır içinde. Sizin gündeminize Filistin'i sokan İslami direniş cephesi. Sizin gündeminizde Filistin yoktu. Kudüs yoktu. Gayet rahat pasaportunuzu çıkarıyordunuz. Kudüs'ü ziyaret ediyordunuz. Geliyordunuz. Ama bu İslami direniş cephesi erler bugüne kadar İsrail pasaportu almadılar. Mescid-i Aksa'ya gitmek gibi manevi, efsanevi ziyaret, sevap olgularına sığınıp İsrail'i devlet olarak kabul etmedikleri için vize bile almadılar. Kabul etmediği, işgalci dediği adamın izniyle Mescid-i Aksa'ya niye gideyim ben? Niye gideyim ben? Onun için İslam inkılabının ümmetçi duruşunun ikinci sembolü, ikinci rozeti İmam Hümeyni'nin her Ramazan'ın son cumasını Kudüs günü ilan etmesidir. Ey akıl sahibi Müslüman kardeşim, peygamberin doğum gününü, vahdet haftası, Ramazan'ın son cumasını Kudüs günü olarak ilan eden bir insanı ve onun inkılabını, onun cephesini sen hala ırkçılıkla, mezhepçilikle suçluyorsan ahirette senin Allah'a sunacağın hiçbir mazeretin yoktur. Hiçbir mazeretin yoktur. Biraz dikkat etmemiz lazım. Ve bu inkılaptan sonra peyderpey Filistinli Müslümanların ilerlediği kaydediliyor. Bakın 48'den hemen sonra 6 tane Arap ülkesiyle savaştı ve 6'sı da yendi bu adamlar. Ama 80 yılına geldi. İnkılap var artık. İnkılaba gönül vermiş, Hakk'a gönül vermiş Lübnan'daki inananlar. Lübnanlar Arap. Ama kalktılar. İrkçı dille konuşacak olursak o gün için Fars önder olan Hümeyni'ye gönül verdiler. Geliştiler, büyüdüler. Güney Lübnan işgal altında değil miydi arkadaşlar? Güney Lübnan'ı İsrail işgalinden kurtardılar. Daha sonra büyüdüler. Filistinli kardeşlerine yardım etmeye başladılar. Gene Arap, Filistinliler de Arap, Lübnanlılar da Arap. Allah rahmet eylesin, şu anki tünellerin, füzelerin hepsinin mucidinin kim olduğu söyleniyor. Kasım Süleymani. Ruhunun şadlığına bir selavat buyurun.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Ve İslam inkılabının sayesinde bugün Arap olan, Sünni olan bir halk ayağa kalktı. Ve İsrail'e ömrü billah yemediği tokatı vurdu mu vurmadı mı?
Vurdu.
Savaş bugün bu haliyle bitse, biz 10 bin can kaybettik. Biz galip miyiz şu anda, değil miyiz? Bu Müslümanların bu vuruşunun sonunda İsrail yenilemez güçtür. Putu kırıldı mı? İsrail insan haklarıdır, hukuktur, mukuktur, dinlenmez gerçeği açığa çıktı mı? Amerika'nın ve Batı'nın insan hakları konusunda iki yüzlü olduğu açığa çıktı mı? Çıktı. Bugünden itibaren İsrail Batı'dan buraya yeni yerleşimci getirebilir mi? Getiremez. Kaç tane başarımız var, farkında mısınız? Şu anki haliyle bitse savaş. Hasan Nasrullah konuşmasında buraya dayanarak dedi ki iki tane şartımız var. Bir, derhal ateşkes. İkincisi Filistin'in zaferi. Filistin'in zaferine giden ateşkes. Bir an önce dedi savaşı durdurmanızı istiyoruz. Yok eğer durdurmazsanız biz cepheyi genişleteceğiz dedi, değil mi? Buna rağmen bizim yorumcular ne diyorlar? Hasan Nasrullah tırstı. Savaşa katılmayacağını söyledi. Ya mübarek adam diyor ki ben 8 Ekim'den beri savaştayım. 8 Ekim'den beri ben savaştayım. Adamları kör sağır kılıyoruz diyor. Radarlarına vuruyoruz, kameralarına vuruyoruz, bilmem askeri üstlerine vuruyoruz, şuna vuruyoruz, buna vuruyoruz. Ama resmi olarak savaşa katıldığımızı da ilan etmedik. Bunu da edepten dolayı yapıyor. Şimdi Sünnilik, Şiilik tarafı kaçınacak ya. 7 Ekim'de vuran kim? Filistinler. Filistinler kim? Sünni mi? Sünni. Hasan Nasrullah bu tarafta deseydi ki biz yaptık, biz kazandık. Adam bu taraftan diyecek ki ben Sünni kardeşimin zaferini, adam kendisi üstüne oturmaya çalışıyor. Bu yüzden sözünün nereden başladı? Bizim haberimiz yoktu. Rehberimiz ta başından beri ne diyor? Bu operasyon bütünüyle Hamas'a aittir. Onlar planladılar. Bizim haberimiz yok. Doğrudur, biz destekliyoruz. Ve yine de destekleyeceğiz. Ama bu zafer Filistinlere, Hamas'a aittir diyor. Niye? Amandır rencide olmayın. Hani rivayetler derler ya, İmam Hüseyin birisine sadaka vereceği zaman kapısının arkasına saklanır, oradan uzatırmış. Hatırladınız mı? Rencide olmasın. Ya realiteye bakarsanız İslam İnkılabı olmasaydı bu kıyam olmazdı. Ve bu kıyam bir gün gitmezdi, iki gün gitmezdi, üç gün gitmezdi. Bugün bir ay oldu. Bunların hepsi inkılabın bereketidir. Ama rehber ve ona bağlı Hasan Nasrullah o kadar erdemli, o kadar hekim insanlar ki hakkın galip gelmesi önemli diyor. Filistin'in eliyle olmuş, Sünni'nin eliyle olmuş. Ben ilgilenmiyorum orayla diyor. Ben sizin baktığınız yerden bakmıyorum diyor. Benim gündemimde diyor İranlılık, İrancılık, Farslık, Farsçılık, Türklük, Türkçülük, Araplık, Arapçılık, Sünnilik, Şiilik yoktur benim gündemimde. Benim gündemimde hak var. Bugün bu hak o bölgede Hamas'ın eliyle şevket bulmuştur. Allah devamını, kemalini getirsin.
Amin.
Dolayısıyla biz bugünlerden salim çıkabilmemiz için, Allah'ın rızasına ters bir duruma düşmememiz için bütün kardeşlerime derim ki nifak olgusunu ve nifakın neler doğuracağını çok dikkatli incelemeleri gerekiyor. Irkçılıktan, ırkçılık refleksinden, mezhepçi refleksten, bölgeci refleksten ve münafık liderlerin sizin üzerinize oturttuğu o muhabbetlerinden kurtulmaya çalışın. O muhabbetten kurtulmanızın yolu ise önderiniz zannettiğiniz, inanan önder zannettiğiniz bireyin bugünkü hak ve batıl savaşında nerede nasıl durduğuna bakın. Münafıkların alametleri bellidir. En basit alameti yalandır. Daha düne kadar normalleşmeyi savunduğu bir yere bugün çocuk katili diye bağıran adam nasıl lider olur? Emanete ihanettir. Filistinler kendilerini size emanet ettiler. Geldiler burada, siz onlara üsler verdiniz, yerler verdiniz, burada yaşıyorlardı. Normalleşme sürecinde derdest ettiniz, hepsini sınır dışı gönderdiniz. Bu emanete ihanettir. Biz Filistinli Müslüman kardeşlerimizden yanayız derseniz, daha sonra Filistinli kardeşlerinizi bombalayan uçakların yakıtını sevk ederseniz. İlâ ahiril âyeh. Allah samimi Müslüman halkımızı, onların dini duygularını istismar eden otoritelerin pençesinden halas etsin.
Amin.
Allah Filistinli kardeşlerimizin pazularını güçlendirsin.
Amin.
Bu savaşta kalleşçe savaşıp, askeri bırakıp sivillere vuran İsrail'i kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin.
Amin.
Orada yavrularını, bebeklerini, eşlerini kaybedenlere sabrı cemiller ihsan eylesin.
Amin.
Ümmet için yüreği yanmasına rağmen, ümmetin düşmanı gibi lanse edilmeye çalışılan rehberimize Allah sabrı cemiller ihsan eylesin,
amin.
Dirayet ihsan eylesin,
amin.
Kendisini ve ekibini muzaffer eylesin.
Amin.
Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.